Merhabalar, ben Türkiye'nin en istatik düşkünü sinema yazarı Umur Çağıntaş ve o podcast'in yeni bölümünde Seda Artar'la birlikte tekrardan huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
Ben iyiyim. Siz nasılsınız?
İyiyim ben de. Çok teşekkürler. Azıcık bir minicik bir mevsim depresyonu geldi mi?
Ben sokağa çıkmayarak mevsimin değişmediğine kendimi inandırdım.
kış ne kış? O kim?
Hayır, sıkıntı şu bence. Yazdan kışa geçtik.
Evet doğru. Arada hiçbir geçiş dönemi olmadı. Bayağı tişörtle geziyorduk hafta sonu. Sonra böyle şubamk diye kar yağdı.
Hayır, ben çünkü film ekimi bittiği hafta genelde ağlayarak falan mutlaka bir eve dönüşüm olur. O ara atlatırım o depresyonu. Bu sene yok. Yani dediğim bir hafta evvel şortla çıktım ben sokağa ya. Vallahi evet, şaka evet. Değil. Şortla sokağa çıktım.
Bu ne
çıktım
ya falan dedik biz de geçen hafta sonu bir gün dışarıdaydık böyle. Bu ne ya falan dedik çünkü hani kantar içinde kaldık çok sıcak olduğu için.
Küresel ısınma gerçek galiba Seda. Ben inanmıyordum ama bu sene inanmaya başladım.
Yani iklim krizcileri diye getirdiler iklim krizini. Gerçekten inanılmaz evet korkulur bunlardan.
Greta gerçekten şey yani şomağızlı birisi gibi geldi bana da. Çünkü hiç böyle şeyler yaşanmıyordu güzel ülkemde ve güzel evrenimizde.
Asla.
Bir gün bir bölüm evrende gerçekten yalnız mıyız diye bir konuşalım bence.
Konuşalım. Çünkü uygun zamanı bekliyorum.
Evet, bu konu benim çok kafama takılıyor bu ara. Neyse. Evet efendim. Geçen bölümümüzden bu yana ne oldu? Ödül sezonu başladı. Bir sürü işte haberler, ödüller, adaylar bir şeyler çıkıyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bence National Board of Review ve New York Film Eleştirmenleri Birliği'nin ödüllerinden söze.
Bir başlayalım.
National Board of Review biz bu kaydı yaparken dün açıklanmıştı. Müthiş bir skandal yaşadılar. Skandal mı denir bilmiyorum.
Çok tatlı bence. Beceriksizler ya.
Daha sonuçları açıklamadan evvel Twitter'da ödülü verdikleri insanları takip etmişler.
Bir hafta önce yapsa hiç kimse uyanmayacak bir de yani. O gün yapıyor olmaları muhteşem bir beceriksizlik ve iletişim kazası.
Ay, ödül sezonuna da böyle sapıkça bağlı insanların bunu keşfetmiş olmasını ayrıca tebrik ediyorum. Bunun takipçi sayısı artmış deyip tüm listeyi buldular. Killers of the Flower Moon'un totalde yanılmıyorsam 4 ödül aldığı film yönetmen, kadın oyuncu görüntü yönetimi. Holdovers'a bekleyenin üzerinde desteğin geldiği erkek oyuncu, yardımcı kadın oyuncu, özgün senaryo. Poor Things'in de nihayet görüldüğü yardımcı erkek oyuncu ve uyarlama senaryo. Bir listesi var NBR'ın. Seda ne diyorsun?
Yani NBR benim sevdiğim bir organizasyon. Böyle şeyi çok seviyorum. Yılın en iyi filmleri diye liste falan yayınlıyorlar ya, hoşuma gidiyor. Şey gibi, hepiniz evlatlarımsınız, sizi nasıl ayırayım diye. Çok Amerikan tabii yani. Çok Amerikan bir yerden bakıyor bu sinema işlerine. Ama şey gibi oluyor, in contention. Hani yarışta bunlar var arkadaşım falan gibi. Böyle bir olabildiğince kapsayıcı olmaya çalışıyorlar. Verdikleri ödüllerin bence çok bir anlamı yok. Ama hangi filmlerin isminin zikredildiği önemli bence.
Bununla birlikte şeye de geleceğim. Yani New York'tan sonra da Zone of Interest'in buralardan hiç ilgi görmemesiyle ilgili kafamda deli sorular var Sayın Artaş. Korkuyorum.
Yani eğer şey olursa, klasman dışı kalırsa anlamamışlar diyeceğiz ve dalga geçeceğiz sezon boyunca. Onların problemi. Zone of Interest bayağı yani antolojik bir film. Oscar'ı olsa ne olur, olmasa ne olur.
Yani bir taraftan tabii ki de öyle de işte ne bileyim böyle bir bel bağlamıştım, bir umut duydum. Bu sene çünkü sinema açısından zengin ve iyi filmlerin de olduğu bir yıl, tüm bizlerin de beğendiği iyi filmleri Oscar değerlendirmesinin içerisinde göreceğimiz bir yıl olacağını düşünmüştüm. Yavaştan yanılıyorum galiba, iş Oppenheimer vs. Killers of the Flower Moon'a doğru gidiyor. New York'a da paket yapalım burada hazır konusu açılmışken. New York'ta yani... Kardeşim, New York'ta yaşıyorsunuz siz. Hani azıcık kendinize mi gelseniz dedirten bir Yani tamamı değil ama en iyi yönetmeni Christopher Nolan'a vererek beni birazcık hayal kırıklığına uğrattılar.
Evet, orada biraz şey yapmışlar, paylaştırmışlar aslında, hani çok New Yorklu bir yönetmen olan, çok New Yorklu ne demekse, New Yorklu bir yönetmen olan Scorsese'nin filmine ödül verip burada yönetmen olarak kendisini görmemiş olmaları biraz ayıp bence.
Benim çok güzel bir sorum var şu an. Çok New Yorklu yönetmen Martin Scorsese ise çok İstanbullu yönetmen kimdir?
Zeki Demirkubuz.
Doğru.
Bir kere de söyledim fark ettiysen.
Tek avazda. evet.
Ya Zeki Demirkubuz demişken konuşacak mıyız?
Hangisini? Korkunç tweetini şey, mi? Nuri Bilge Ceylan'ın açıklamasını.
Evet, Nuri Bilge Ceylan. Korkunç'ta çok, o tweetten bahsetmeyelim. O kadar çok insan beğendi, o kadar çok önüme düştü ki o korkunç eril küfrü. Yokmuş gibi davranmayı tercih ediyorum ben. Nuri Bilge Ceylan'ın şey, duvar yazısı gibi, hatta böyle kamyon arkası yazısı gibi şey yapmış. Bir yorum paylaşmış ya. Onursuz olan ben değildim mi demiş. Yani çok da konuşacak bir şey yok da çok komik geliyor bana, liseli olanlar gibi itişiyor olmaları koskoca iki yönetmenin.
Zeki de bunu gayet iyi biliyor. Ondan çalmadım.
Aa, bahsi geçen filmde 3 maymun ya. Lütfen ya. Gerçekten lütfen ya.
Filmin içerisindeki tek orijinal fikrin Yıldız Tilbe melodisi olarak çalan telefon olması.
Bir de şey, annesinin çocuğu tokatladığı sahnede arkada ezan sesi var. Çok etkilemişti beni. Orijinal değil ama çok etkilemişti. İyi kullanılmış bir türkü diyeyim. Ama öte yandan Nuri Bilge Ceylan 3 maymunun fikrini benden çalmış olsaydı bunu bütün dünyadan saklardım.
Aa, ben saklamazdım ya. Ben rezil ederdim.
Kesinlikle bilinsin istemezdim.
3 maymun olduğu için.
Nasıl çıkacağım 3 maymunun? 3 maymun benim fikrimde. Bu korkunç kadın düşmanı film benim fikrimde diye insan içine nasıl çıkacağım?
Yani şimdi düşünürsen Zeki Demirkubuz'un filmografisine bakınca çok da böyle utanacağın türden bir hikaye değil ya. Zaten adamın bütün kariyeri böyle hikayeler üzerine kurulu olduğu için.
Hakikaten çalmış olabilir diyorsun o zaman.
Hey ses Nuri. Bir de bir şey söyleyeceğim, biliyorsun ki Türk Adaleti de daha evvelinden Nuri Bilge Ceylan'ın zaten fikir hırsızlığı yaptığını başka bir konuda onadı. Bu
ha,
Ahlat
bu şey
Ağacı
hikayesi değil mi? Ahlat Ağacı bir de yazar hikayesi.
Aha. O yüzden şey değil yani, şaşırmam belki de. Yani...
Esinlenme diyelim, büyük yönetmen sonuçta.
Yani kleptomanlık da bir hastalık yani, bir anlayışlı olmak lazım. Ay Nuri Bey, ne olur duyacağınız muyacağınız yok ama dava açmayın, gullumunu yapıyoruz. Ben sizin asla öyle bir şey yapacağınıza inanmıyorum.
Benim en beğendiğim Türk yönetmensiniz. Belirtmek istedim. Bir zamanlar Anadolu'dan üzerine de Türk filmi tanımam. Evet, sizin yeni filminiz dahil. Var mı? Yok. Hala yok.
Yok. Yok. Gerçekten çok iyi film Bir Zamanlar Anadolu'da.
Çok orijinal ve çok iyi bir film.
Evet. Bir de bir yani bak mesela son dönemde övdüğümüz birkaç tane daha yerli film var ama BZA hiçbir şekilde eskimedi yani. Bugün bile şey oldu. Aynı değerini koruduğu gibi güzel de demlendi. Ben mesela geçen sene Kurak Günler'e verdiğim tepkiyle şu an vereceğim tepki arasında dağlar kadar fark varmış gibi geliyor.
Yani o biraz tabii şeyle de alakalı. Yani Zeitgeist filmi ya.
Evet. Evet.
Kurak Günler. Biraz bence şey oldu. Fazla yükseldik Kurak Günler'e katılmıyor. Evet.
Seçim öncesi.
Ben Karanlık Gece izlemedim. O daha iyi falan diyorlar.
Yok değil.
Henüz izlemedim.
O değil. Onu okay. Söyleyenlerle lütfen iletişimi kes ve takipten çık. Buradan şey olsun.
Böyle söz dinlerim.
Ödül sezonunda iki isim, hatta üç isim çok iyi gidiyorlar. New York'ta bu üçü de ödül aldılar. Birisi Charles Melton, Gotham'la birlikte New York gibi bir kurumdan da ödül almış olması üzerine şu an internetin en büyük sevgilisi halinde. Kafamı nereye dönsem Charles Melton'un müthiş kemik yapısını görüyorum. Charles Bey Oscar adaylı geliyor mu acaba?
Yani bayağı şaşırırım ben artık şu noktadan sonra Oscar'a aday olmazsa.
Birazdan da konuşacağız filmini bu arada. Surprise. İkinci isim Divine Joy Randall. O çok sessiz sedasız. Şu an aslında hiç konuşulmuyor ne kadar favori pozisyonda olduğu. Fakat 4 tane eleştirmen grubu ödül verdi. 4'ü de yardımcı kadın oyuncu dalında Divine Joy Randall'ı ödüllendirdi. Bayağı
o
böyle.
Ne kadar az konuşuluyor değil mi? O kadar sevilmiş bir film için.
Evet. Ama biraz şey hissediyorum ben ya. Endüstri filmi zaten Holdovers. Yani eleştirmenlerden ziyade bence endüstri öyle bir kucaklayacak ki onu. Meslek birliklerine geldiğimizde şok olacağız gibi hissediyorum. Hmm. Üçüncü ve son isim. Buna özellikle yer ayırmak istiyorum. Bunun üzerine konuşalım çünkü ben inanamıyorum bu duruma. Lily Gladstone. What the fuck Seda? Nasıl böyle bu kadar...
Evet. Oscar'ı Emma'ya eliyle verdi demiştin. Aslında hiç öyle bir durum yok gibi gözüküyor şu anda. Yani tabii daha yarışın çok başı. Çok şekillenir diye düşünüyorum. Poor Things'i izlemediğim için bu konuda yeterince iyi yorum yapamıyor olabilirim. Ama evet güçlü gidiyor.
Ya şeye çok şaşırıyorum ben. Borderline yardımcı rol olan bir performansın. Bu denli destek görmüş olması beni çok şaşırtıyor.
Lead Acılar kategoride. İçerisindeki yerli Amerikalı bir kadın izlemek iyi gelmiş deyip böyle çok ırkçı bir yerden yaklaşacağım. Bilmiyorum aslında filmin hani kalbi ve ruhu bence. Evet dediğin gibi neredeyse yardımcı bir rol. Perdeden kaybolduğu anlar çok fazla. Ama bir yandan da böyle blended bir şekilde mağdurların ruhunu temsil eden bir varlığı var filmde. Birazcık o yüzden de hani mağduru destekleme gibi geliyor bana. Çok da iyi bir performans bu arada. Hani hiçbir fazla mimiye, hiçbir fazla anı yok. Çok temiz, çok tecrübeli bir oyuncunun işiymiş gibi gözüken çok iyi bir performans. Ama evet haklısın, neredeyse yardımcı.
Bir Poor Things geniş gösterimi yapıldıktan sonra bizde de hani bir şekilde daha ulaşabilir hale gelince üzerine mutlaka konuşuruz. Emma Stone'un bu kadar gösterişli ve yani ciddi bir şekilde kariyerinin en iyi performansını kenara atarak Lily Gladstone'un bayağı ekonomik, çok da göstermeden, abartmadan verdiği o performansın seçilmesi. Bilmiyorum, ben hiç alışık olmadığımız bir ödül sezonu.
Yine Poor Things izlemeden yorum yapıyorum ama hani Lily Gladstone daha kadınları görmeye alışık olduğumuz daha edilgen bir konumda bir kadın performansı ama Poor Things Emma Stone'un bir kadın olarak aslında kendi hayatının iplerini eline alma hikayesi. Evet. Ve dolayısıyla aslında farklı iki, nasıl diyeyim, farklı iki bilinç düzeyine hitap ediyor. Yani şuradan yaklaşayım. Lily Gladstone kadın ve erkek fark etmez. Herkes için daha kolay yenilir yutulur bir kadın figürü gösteriyor bize. Görmeye çok alışık olduğumuz bir kadın figürü gösteriyor. Öte yandan Emma Stone'da bambaşka bir şey izleyeceğiz. İzlediler ya da İzledik. Öyle bir yerden geliyor olabilir mi?
Ya olabilir. Ya olabilir. O bununla ilgili hatta birisi de karşıma çıktı. Buradan eleştiren, bunun sebep olduğunu düşünen var. Bununla birlikte tabii de Emma Stone'un yakın tarihte La La Land'la Oscar almış olmasının getirdiği ya biz bu kadını daha henüz ödüllendirdik şey de var, düşüncesi de var.
Evet ama Frances McDormand'a çat çat verdiler işte.
Yani. Evet, evet işte she's not Frances McDormand ama bir taraftan da.
Yani evet ama Emma Stone da çok seksi değil.
Emma Stone çok tatlı bir de ya. The Curse'ı da izliyorum
yani şu anlamda seksi diyorum. Yani hani genç ve erişimi çok fazla. Performans bilmiyorum seksi olduğunu duydum ama yani şundan dolayı. Hani Oscar için şey diyoruz ya. Hani biraz hezbin durumu var ya işte reytingler toparlanmıyor bir türlü ama Emma Stone bildiğimiz alıştığımız anlamda bir film yıldızı aslında.
Kesinlikle.
Ve hani onun ödül aldığını izlemek isteyecek milyonlar olduğundan eminim dünyada. Dolayısıyla onun ödüle koştuğu bir denklem daha çok reyting getirir.
Çok da üzülüyorum yani. Lily Gladstone öyle bir anlatı oluşturuyor ki şu an son noktada Emma Stone ödülü alırsa Oscar yine evet gölgelenecek yani. Ben çünkü La La Land'la aldığıyla Oscar'ın da hani Isabel Huppert varken çok gereksiz bulduğum için Stone'la oradaki ödülünü. Bilmiyorum, buna da benden geçer not da çünkü ben ikisi arasında çok net bir şekilde Emma Stone'a oy veririm. Kusura bakmasın Native American'lar. Bir sonraki Lily Gladstone adaylığımda ödüllendiririz
kendisini. Telafi edeceğim diyorsun.
Evet, yok yani bu yıl değil. Çünkü bu yıl Emma Stone neredeyse hepsini izledim mi ben bu seneki kadın oyuncu contenderların? Evet. Şey izlemedim sadece. Color Purple izlemedim. Emma Stone açık ara önde gibi geliyor bana. Ödüllerden, ya filmde konuşmadan evvel bir bağımsız ruh adaylarına da değinelim istersen. Past Lives 6 adaylık alarak buraya damgasını vurmuş. Ve Past Lives o kadar iyi götürüyor ki şu an sezonu. Boşuna şey yapmışız ya, endişelenmişiz. Neredeyse bütün eleştirmen listelerinin tekil çıkan o işte New York Times'lar, Rolling Stone'lar, Chart'larca hepsinde evet. Bir ya da iki numarada Past Lives var. Bu sene filmi resmen.
Hı hı.
Mutluyuz değil mi Sayın Artar Past Lives konusunda?
Ya ben çok hassas değilim filmin biliyorsun ama böyle sessiz, sakin ve içe bakan filmler ödül aldıkça ben mutlu oluyorum. Ve bakıyorum line-up'a, oradaki en iyi film benim izlediklerim için ama All of Us Strangers'ı izlemedim.
Evet, All of Us Strangers'ı söyleyecektim ben de. Ya Claire Foy'un aday edilmemesi Spirit'e büyük rezalet.
Demek ki çok doluymuş şu kategori.
Başlatmasınlar çok doluluğuna, Claire Foy'u mu sığdıramamışlar? Ya çok bilmiyorum, Claire Foy o kadar iyi ki All of Us Strangers'ta, çok üzüleceğim Oscar aday edilmezse.
Muhtemelen edilmeyecek. Seni üzmek gibi olması da.
Seda.
Ama bir anlatı oluşmuyor bebeğim yani. Ben ne yapabilirim?
Ben oluştururum. Yardımcı kadın oyuncu dalı çok boş zaten. Claire Foy sığabilir oraya. Emily Blunt konuşuyoruz, ne olursunuz.
Ya Emily Blunt filminin itmesiyle ve işte endüstride aşırı sevilmesiyle ve tabii hiç Oscar adaylığı olmamasıyla.
Çok affedersiniz ama bunu söyleyeceğim. Cringe'den kakam geliyor Emily Blunt'ın performansını düşündükçe. Ay çok da ya kötü bir de, performans ha.
Ben de o şey sorgu odasındaki sahnesini düşünüp utanıyorum arada. Çok çok yani mesela hiç mi dememiş. Biliyorum hani Christopher Nolan'a çok saygı duyuyorlar falan ya. Ama yine dedim ki ya bu sanki çalışmıyor bu sahne, hiç mi dememiş yani? Hiç mi dememiş?
Ya Actress on Actress'te izledim işte dün, manyak olduğum için. Neyse buna da geleceğiz zaten de, buna değinmek istiyorum. Şeyi anlattı, o sorgu sahnesinde Christopher Nolan özellikle kamerayı daha da yakına koymuş Emily Blunt'a. Baskı hissetsin diye. Çünkü o sahnede de böyle bir erkek tahakkümünün de baskısı var ya üzerine, kadını standa koymak ve işte orada tıkanması falan filan. O sahneden oradaki oyunculuğundan kendi bile övmeye başladı falan. Ay dedim yani ki artık... Emily ya ne olursun ya.
Bir şey diyeceğim yani, itiraz etmiş de olsan o sahne filme girdikten sonra ancak arkasında durabilirsin.
O da doğru, o da doğru. Bak Marion Cotillard'a, Dark Knight Rises'ten beri iş bulabiliyor mu falan diyorum şimdi. Ay. Emily Blunt'ı tek bir konuda kıskanıyorum bu arada. Kız kardeşi Stanley Tucci ile evli.
Değil mi? Evet.
İnanılmaz yani. Gerçekten bu ailenin bir parçası olmak isterdim.
Çok katılıyorum.
Ve gelelim Sayın Artar, Çalışkan Artar, Anne Artar bu hafta. İki tane Oscar filmi izlemiş. Önce istersen bir May December'la başlayalım. Buyurun efendim.
Sen başlasana ya. Sen çok sevmedin May December'ı. Bir anlat bana niye sevmedin.
Ben Todd Haynes'i çok seviyorum. Todd Haynes'in yani son 10 senedir, 15 senedir bence sinemadan çıkmış en akılda kalıcı, unutulmaz kadın karakterleri de yazmasa bile çok iyi perdeye taşıdığına inanıyorum. May December'la ilgili sıkıntım şu. Burada da yine birbirinden kompleks iki tane kadın karakter var. İkisi de aslında ağır manipülatör. Tabii birisi pedofili olduğu için daha ağır basıyor ama Natalie Portman'ı canlandırdığı da o oyuncu açtı. İşte televizyondan sinemaya geçmeye çalışan ve o big break'ini arayan bir karakter. Galiba metot oyunculuğu da ekleyebiliriz buraya. O rezalet. İkisi de birbirinden korkunç iki insan. Yine o unutulmaz karakter şeyine koyabiliriz Haynes'in dediğim gibi. Benim sevmediğim kısım, ben filmin içerisinde bir iletişimsizlik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kasıtlı olarak bir kempilik yaratmaktansa hikayenin kendi içerisindeki uzantılarından o performansları da sağarak bir kemp çıkartmaya çalışıyor Haynes. Ve filmin bu şekilde işlemediğine inanıyorum. Dev bir tempo problemi olduğu inancındayım aynı şekilde. Film İstediği gibi ilerlemiyor. Yani bir finalle orta kesim arasında bir ağırlık var. Filmde tabii şu da var. Yani çok net bir tercih var. Orada aslında ilk sahneden itibaren gerçekleri öğrendiğimiz anda, gerçekleri dedim de yani Basie'yi öğrendiğimiz andan itibaren konuşulmayan ve Julianne Moore'un üzerine kapamaya çalıştığı bir rezalet var. Bir skandal var orada. Ve o konuşulmadıkça o gergin hava asla gitmiyor. Fakat o gerginlik belli bir noktadan sonra ben bilmiyorum bir etkisini yitirdi, eskidi ve artık bir patlama noktasına ihtiyaç duydu ve o hiçbir şekilde gelmedi. Bu noktada zayıf buldum açıkçası ve filmden çok koptum. Ama 3 performansı da çok beğendiğim, not düşmek isterim.
Evet, ben yani özellikle Julianne Moore'u tabii ki, yani bunu söylemem gerekiyor mu bilmiyorum. Hani yaşayan en büyük aktrislerden biri. Julianne Moore'un bunda yine yeni bir şey yapmış olmasını, hep yeni bir şey yapabiliyor her filminde, çok enteresan. Çok takdir ettim. Onun karakteri bence daha oyuncaklı bu arada. Yani yapacak daha çok şeyi var. Natalie Portman'ın performansının birazcık şey olduğunu düşündüm. Yani filmin içinde tonu çok değişiyor. Yani hep aynı kadını izliyormuşum gibi hissetmedim, ama belki o da hani performansın bir parçasıdır. O bana çok hitap etmedi açıkçası.
Ama şeye de çok uymuyor mu? Yani Portman o actressing'dir ya hep. Yani böyle bir göze işte soka, evet, soka. Çok oturuyor ona.
Too much gerçekten, evet. Ama yani. Şeye çok yaklaştı. Kendi celebrity personasına çok yaklaştığı anları var. Performansın. O da Todd Haynes'in onu manipüle ettiği andır belki, bilemiyorum. Charles Melton'ın karakterinin etrafındaki bütün o imgelem ve onun hikayesi en dokunaklı olanı tabii ki.
Tabii ki.
O bana çok dokundu. Ya ben senin kadar negatif değilim herhalde filmle ilgili. Bu şeyini çok sevdim. Böyle bir 90'lar pembe dizi tonu, böyle renk skalası, mekan seçimleri, müzik kullanımı. Yani evet, burnumuzdan içeri müzik tıkmış film. Çok yüksek sesli. Çok böyle bir dramatik bir müzik.
Şeymiş o, biliyor musun? Aslında bir bu tarz bir melodram, klasik melodramın müziklerini almışlar. Onu yeniden çalıp monte etmişler. Yeni değil yani.
Evet, müzikler belli, ama yani çok yeni ise bile çok fazla oraya öykündüğü çok belli. Yani ama tabii çok meta bence. Yani çok fazla kendinin farkında ve seyirciyi de sürekli kendinin farkında olmaya zorluyor.
Evet.
Dolayısıyla mesela annem izlese bir film benim aldığım zevki almazmış gibi hissettim bir yandan da falan. Neyse. Ha, tekrar izler miyim? Muhtemelen izlemem. Çok itirazım olan birkaç şey var. İşte filmin ortasında bir yerde bir hani mesela seks sahnesi görüyoruz. Hayatımda gördüğüm en kötü çekilmiş seks sahnesi olabilir.
Kasıtlı kötü işte, çekilmiş de bir sahne ama.
Muhtemelen, ama yani keşke bana bunu göstermeseydin dedirtti. Ne gerek var dedirtti. Hani müzik kullanımı bir yerden sonra çok yorucu oluyor ve öf falan derken buldum kendimi. Ama bir yandan da hani bu kadar özenli, bu kadar böyle imgeleme, kafa yoran, işte bütün o kelebek imgesinin kullanımı vesaire, söylenmemiş şeylerin bu kadar ortada, bu kadar ana konunun bir parçası olduğu film çok az çekiliyor artık bence. Her şey böyle 12 yaşında bir çocuğun anlayacağı şekilde çekiliyor. O anlamda da aslında çok özel de bir film. Mesela o şeydeki sahneye dönüp dönüp izlenecek bir sahne. Kızının kıyafet alışverişi yaptığı sahne var ya.
Ay, ah, sizin jenerasyona çok özeniyorum. Bedeninizle çok barışıksınız.
Çok barışıksınız.
Hanımefendi.
Muhteşem yazılmış, muhteşem oynanmış, muhteşem çekilmiş. Aynanın kullanımı, iki kadın, evet, arasındaki elektrik. Ya da işte birbirlerine makyaj yaptıkları sahne. Böyle hani çok antolojik sahneler de var. Bütün olarak bence Todd Haynes'in çektiği en iyi film değil. Ama hani öykündüğü bütün şeylerle beraber paket olarak düşünülünce senenin iyi filmlerinden bence.
Yani işte söylediklerin üzerine ek olarak şunu da söyleyebilirim. Haynes'in filmlerinde her daim bu Old Hollywood, Golden Era'ya mutlaka bir şey olarak da, görsel olarak da bir benzerlik var. Oradan yakaladığı şeyleri böyle senin dediğin gibi daha bu 90'ların soap operasını, o melodramlarını getirerek indirgemesi, ama oradan da o estetikten de tamamen vazgeçmemesi hoş falan. Ama yani Carol'ı düşünüyorum, Far From Heaven'ı düşünüyorum, Seyfi düşünüyorum. Kadın hikayeleri anlatırken toplumla ilgili çok daha büyük sözler söyleyebilen bir yönetmenin bu kadar tekniğe kendini kaptırması, bir taraftan da öyle bir teknik ki gösterişte olmayan ama aslında altında inanılmaz emek olan da bir teknik.
Çok çok. Bu bir dönem filmi aslında mesela düşünürsek. Evet. Hani 2016 yılında geçen bir dönem filmi, ama onu hiç hissettirmiyor, evet, seyirciye. Hiç geçmiyor. Onlar arkasındaki emek, katılıyorum.
Ama yani bununla ilgili çok daha büyük bir söz söyleyebilme fırsatı varken onu elinin tersiyle itip çok eleştirdiği işte magazinlerin, tabloidlerin işte ön sayfaya taşıdığı, ya da ne diyorduk bunlara, ikinci sayfa haberi mi, üçüncü sayfa haberi mi diyorduk. Oraya sayfa taşıdığı tarz başlıkları bir taraftan eleştirirken, arkasında olup biteni ortaya dökerken, üzerine yeni bir söylem üretmemesi, büyük bir cümle kurmama konusundaki ısrarını pek anlamadım. Yani bu hikaye Haynes'e büyük gelmiş diyemiyorum. Çünkü senaryonun amacı bu. Evet, senaryonun amacı bu bir taraftan. Yani Tex belli ki başka bir şeyi hedefliyor. Haynes bu kadar bir şeyler söyleyebilen bir yönetmenken böylesine muğlak bir tavırla filmini kapatmayı kabul edip neden bu senaryo eline aldı? Pek orada sıkıntı yaşadım sanırım. Esas böyle bir kafama takılan ve beni Allah Allah diye salondan çıkartan nokta bu. Ben kusura bakmayın, pardon, Netflix'te değil salonda izledim. Orada hemen dikkat çektim buna da. Enzel'in grupta söylediği bir şey vardı. Yani bu tardan sonra da bunu da anlamaya çalışıyorum bu ara. Bu kadın predatörler, erkeklerin hikayeleri doğru düzgün anlatılmamışken, bu korkunç erkek karakterlerin, kadınlarınkisinin anlatılması da ilginç geliyor bana. Bir taraftan da diyorum ki zaten bir sürü erkek filmi var, bir daha onları mı anlatacağız? Ama Me Too ertesi değer gören senaryolarda da bir ilginçlik var.
Bunu izleyip yani Amerikalı eleştirmenlerden hani erkek karakterin aslında beyaz olmamasının, olayların işte Savannah'da geçiyor olmasının da bir yorum olduğunu dile getirenler olmuş. Biz biraz da hani global seyirci olarak onların gördüğü yerden göremiyor olabiliriz. Ama ben açıkçası böyle hani ırklar arası manipülasyon, ırklar arası sömürü adına söylenmiş yeni bir şey göremedim.
Yok.
Bu
yok.
Filme bakıp da sadece hani tesadüfen o hani beyaz bir erkek değilmiş gibi okudum.
Yani işte bir onu... şey vardı, bir detay vardı. Sokaktaki tek Koreli aile sizdiniz gibi bir detay vardı ama onu hiçbir evet, şekilde üzerine bir şey koymadı yani. O detayı verdi ve bıraktı gibi film. Tabii orada şey vardı yani, onun arka planındaki tabii orada Koreli tek aile olması, arkadaşı olmaması, kendisine gösterilen her ilgiyi çok fazla anlam yüklemesi gibi detaylar mutlaka vardır ama yine
ya da işte de sokaktaki arası... geri kalanlara göre daha egzotik, hani tabiri hoş görün, daha egzotik gözüküyor olması beyazların falan gibi şeyler
gözünden. Ama yani bunun üzerine çok da böyle bir çetrefilli bir cümlede kuran bir film değil yani, buradan bakamazdım
değil. Bir de zaten hani finalde de hikaye şeye geliyor ya, kurban olma ve kurban olma kurban olma ve kurban kalma mevzuna geliyor ya.
Hı hı.
En son Natalie Portman'la Julie Moore arasında bir diyalog var, filmdeki son diyalogları. O orada da hani biraz hikayeyi şeye bağlıyormuş gibi. Yani filmdeki aslında iki kurban var. Bir tanesi kurban olmayı seçmiş, diğeri avcı olmayı seçmiş. Şeye doğru gidiyor hikaye ve böyle biraz tarında dolaştığı o muğlak sulara doğru giriyoruz gibi hissettirdi bana.
Natalie Portman'ın karakteriyle Lydia Tarr'ı tanıştırmak isterdim orada gerçek hayatta.
Lydia Tarr'ı oynadığı bir oynadı ve onunla bir hafta geçirmek zorunda kaldığı bir senaryo mu?
Çok iyi ya. Todd Haynes, Todd Field lütfen göreve. Sandıkların başına.
Todd Beyler lütfen arayın beni.
Bakın
bu fikirler hep bedava. Yani her podcast'ta kayıtta, her kayıtta bir şey çıkarıyoruz. Fikir çıkarıyoruz, bilmiyorum. Bulun bizi.
Oscar'da başarılar diliyoruz bu filmi. Yani beklediğimizin üzerinde bir seyirci tepkisi var. Böyle Best Picture'a 10. sıradan sızabilecek derecede bir ilgi, hı-hı, destek var. Yani senaryo adaylığı şu an kesin gibi gözüküyor. Yardımcı erkek oyuncu dalında da Charles gözüküyor. Melton bir koltuğu dolduracak gibi. Natalie Portman ve Julianne Moore'un durumunu da sezonun ilerleyen zamanlarında öğreneceğiz. Yani Moore'un performansı...
Birini aday edecek olsan kime aday ederdin?
Ben Portman'ı aday ederdim. Çok üzgünüm.
Aa, çok beğenmişsin.
Evet. Portman'ı beğendim ben. Portman çünkü uzun süredir sevmediğim için neredeyse Black Swan'dan beri nihayet bu performans tarzının yakıştığı bir rolde izleyince pek iyi geldi. Çünkü Jackie'leri falan zor atlattım ben, hatırlıyorsun. Fenalık
evet.
Geçiriyordum.
Yani bir de ilk kez herhalde yaşını oynuyor. Hep böyle bir çocuksuluğu ve hani çocuklaştırılmış,
evet,
kadınları oynuyordu. Hani Black Swan zirvesidir belki. İlk kez yaşını karşılayan bir hani yetişkin bir kadını oynuyor.
Ay Black Swan'da ne iyi filmdi. Ya Rabbi. Ay çok iyi filmdi. Şimdi iyi filmlerden devam edeceğiz. Ya yani en azından benim için Alexander Payne'in The Holdovers'ı. Sayın Arta,
neredeyse
sefer...
Black Swan'la aynı sularda yüzen diyeyim böyle.
İkisi de Noel ruhunu yaşatan filmler.
Yaşatan filmler. İşte bir şey var. Erkek mentor var, bir mentee var. Yetişkinliğe geçmeye çalışan.
Zorla benzetmek. Buyurun efendim, bu sefer siz başlayın isterseniz.
Başlayayım. Ben çok beğendim. Hani oradan başlayayım. Çok iyi vakit geçirdim izlerken. Böyle instant klasik diyorlar ya, hani her Noel'de ailece oturup izlenecek çok tatlı bir film olmuş. Biraz böyle hani 80'lerin, 90'ların Amerikan filmleri, işte
70'lere kadar gideriz Society'ler. Bence.
70'lere kadar gideriz, oraya kadar yolu var. İşte Dead Poets Society'ler, efendime söyleyeyim gibi. Ama bir yandan da böyle çok karanlık ve şey de bir tarafı var. Böyle hani umut olsun diye umutla da doldurmuyor insanı. Hani
evet ya.
Hayat pis bir şey ve I am okay with it diyor film. Hani herkes kendince yalnız, o yalnızlığın içinde varlığını evet, sürdürüyor falan. Evet. Bir yandan böyle çok varoluşsal bir tarafı var. Ama bir yandan da üç karakter üzerinden muhteşem bir aile kuruyor. Ve kesinlikle hani onu kucağına bırakıyor seyircinin.
Seçilmiş aile mesajı da var. Yani neredeyse queer pozitif falan diyeceğim kadar net bir seçilmiş aile mesajı var.
Çok sevdim dolayısıyla. Yani Payne keşke daha çok böyle filmler çekse.
Keşke. Özlemişiz. Ya Payne şey demiş, yani kariyerimin en başından beri 70'li yılları hatırlatan ya da 70'lerde geçen bir Christmas filmi çekmeyi çok istiyordum demiş. Bu çok çok istedi yani. Kendi senaryosu da değil bu arada, çok enteresan. Genelde bir iki istisna haricinde kendi senaryolarını çeken bir yönetmen Payne. Ve bu senaryo, bu tekste karşılaştıktan sonra bunu çekmeye okeylemiş. Müthiş bir casting. Ya Paul Giamatti'ye zaten diyecek hiçbir şey yok. En küçük rolde dahi parlamayı başaran müthiş bir aktör. Divine Joy Randall's, yani biz o podcast'te de zamanında başka filmler özelinde, diziler özelinde çok övdüğümüz de birisi. Çok da bu rol o kadar yakışmış ve o kadar güzel oynuyor ki.
O kadın olmuş değil mi?
Evet, hem çok ben büyük oynuyor yani, gibi.
Ben inandım yani, öyle bir kadın var.
Evet, ve... evet, kendisiymiş gibi yani, matemi bu kadar iyi hissettirebilen, bu kadar az ifade ederek ve o matemi de az ifade ederek böylesine geçirebilmesi... Müthiş bir yetenek. Dominic Sessa, tebrik ediyorum casting aşamasında yer alan herkese. Nereden buldunuz,
nereden getirdiniz, önümüze koydunuz.
Bir Lucas Hedges durumu gibi geldi bana da. Önü çok parlak beyefendinin. Merakla da bekliyor olacağız. Senin de dediğin gibi yani işte yalnızlık, o sevgiye olan muhtaçlık, matem, üçünün de böyle... beraber aynı yolda yürümesine sebep olan o ortak duyguları ifade ediş biçimi filmin. Kendi içerisinde aslında çok basit bir matematiği var senaryonun. Böyle çok uzaklara gitmiyor. Çok çok yeni bir şey denemeye çalışmıyor.
Tamamen samimi. Ama öte yandan da beklediğin hiçbir şeyi yapmıyorsun.
Evet, evet.
Yani bir sonraki sahnede ne olacağını tahmin edemiyorsun.
Doğru.
Bir yandan da.
Yani oğlanın hikayesi mesela beni hazırlıksız yakaladı. Onu söyleyebilirim. Giamatti ile Dominic Sessa'nın son sahnesi. O tokalaşma. Böyle oturdum. Sadece o tokalaşmaya ağladım. O sadece tek bir anı sığdırılmış o şefkat hissi mahvetti beni.
Ben de şeyde ağladım. Divine Hanım'ın kız kardeşinin evine gittiği sahne var ya.
Ya.
Ama yani hönkürmeli ağladım yani orada.
Ay. Acaba yönetmen adaylığı alır mı bu filmle?
Güzel soru.
Alsın çünkü.
Alsa çok güzel olur, evet. Ama biraz kalabalığız herhalde orada değil mi?
Birazcık. Bir nebze kalabalığız.
Gerçi Emerald Fennell elendi ama yine de.
Bye bitch. Ya bu arada bunu da söylemek istiyorum. Yani Promising Young Woman'ın nasıl hack bir film olduğunu o pandemi senesinde evimize tıkalıyken çözmüştük biz. Vallahi bölümlerimiz var. Gidin
İlk bizden dinleyin. Duydunuz. İlk bizden duydunuz.
Bizim Promising Young Woman'da yaptığımız yorumları şimdi Salt Burn'e yapıyorlar. Ve o kadar iyi hissediyorum ki kendimi bu konuda. Diyorum okey ya, biz çoktan biliyorduk zaten. Bunların hepsini görmüştük. O zaman toparlamak üzere geçen hafta yapmadığımız ve çok özlediğimiz bugün sizi övmek istiyoruz köşesine doğru bir uzanalım. Bugün evet. Bu köşede ödül sezonu açlıkları olarak ağırlamazsak aklımızda kalacak bir kurum ve YouTube'a hazırladığı seri var. Her ne kadar Clayton Davis'i yazar olarak çalıştırsalar da çok üzücü. bu şeyde
şeyler şeydi.
Variety'nin Actors on Actors serisi galiba yani benim en azından başıma gelmiş en güzel şeylerden birisi. Çok seviyorum ya.
Evet, ben de seviyorum gerçekten. Geçen sezonlarda izlemediğim çok var. Kafamı kaldırmadığım benim için de. As you know. Ama bu sezon izliyorum. İki tanesini izledim ve hani tempolu bir şekilde devam ediyorum.
Margot Robbie'yi izledin
çok
değil mi?
Çok tatlılar gerçekten. Margot Robbie bütün dünya izlemiş ama. Evet, şimdiden 2 milyonun üstünde izlenmesi var.
Margot Robbie ne kadar gerçek değil mi?
Margot Robbie ne kadar Margot Robbie değil mi?
Ay evet ya. Barbie'yi oynarken hiç role girmesine gerek kalmamış gibi geldi.
Evet, bir de orada uzun uzun şeyi anlatıyor ya. Bulamadım karakteri falan.
Girl. Cillian Murphy'ye de çok fazla geliyor. Bir noktada bir bakışı var Margot'a.
Yani şey anı var ya, on Wednesday we wear pink diyor, sonra Cillian Murphy'ye dönüp şey diyor, biliyorsun değil mi bu referansı diyor, hiç hatırlamıyorum o referansı diyor.
İzledim ama hatırlamıyorum.
Muhtemelen ne diyorsun kızım sen diye aklından geçiriyor sırada.
Sonunu çok beğendim ben. Yani daha ilk kez tanıştık ama umarım bir son görüşmemiz olmaz gibi. Böyle çok flörtöz bir şekilde söylüyor.
İlk karşılaşmalarıymış. Evet, inanılmaz.
Bence bir şey var bu arada ya. İki prodüksiyon ekibi arasında bir itişme kakışma var yani. Margot da orada belirttiği üzere. Çünkü Christopher Nolan epey batıl bir şekilde o tarihi istemiş. Ve Margot'un da daha önce çalıştığı bir yapımcısı, Nolan'la çalışan şu an, Margot'u arayıp tarihi değiştirmeyecek misiniz? Biz de o tarih televizyona gireceğiz demiş. Yo, siz değiştirin demiş Margot da. Oradan kalma bir itişme kakışma varmış gibi geliyor. Yani bu marketing harikası haricinde belki filmlerden biri batsaydı, hatta Greta'nınki batsaydı değil de Oppenheimer batsaydı Barbie yüzünden, çok çirkinleşirdi gibi geliyor bana o ekip.
Tabii, net.
Yani.
Net yani.
Şeyi de bu arada Robert Downey Jr. ve Mark Ruffalo'yu da izledin diye düşünüyorum.
İzledim.
Orada da oyumuz Mark Bey. Kimse kusura bakmasın.
Mark Ruffalo çok tatlı gerçekten. Böyle arkadaşın olsun, dert ortağın olsun falan istemiyor musun?
Evet ya.
Çok cömert bir oyuncu ve orada da sürekli olarak Robert Downey Jr.'a man you are great diyor. Ve yani ya çok çok iyi bir oyuncu ya da gerçekten samimi olarak çok çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor Robert Downey Jr. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum ama hani böyle bir aktör egosu yok Mark Ruffalo'nun. O beni çok, bana çok etkileyici geliyor.
Lütfen Mark Ruffalo'ya da böyle çok gecikmeden ve saçma sapan bir performansla değil de düzgün, sevdiğimiz bir performansıyla Oscar verin. Rica ediyorum.
Poor Things diyorsun.
Ay çok isterim. Çok isterim. Benim favorim bu sene. Ben şeyliği de izledim bu arada. Anne Hathaway ve Emily Blunt'liği de izledim. Anne Hathaway'in filminden sanırım 5 dakika falan konuşuyorlar. Oppenheimer'dan 30 dakika konuşuyorlar. Sonra kalan 20 dakikada da Devil Wears Prada konuşuyorlar. Öneririm. Sevdiğim bir ikili bu arada. Yani Oppenheimer'daki performansını sevmesem de beraber izlemesi
İkisinin
keyifliydi.
İkisinin enerjisi çok güzel bence. İkisini beraber görmek çok keyifli. Şeyi gördüm ben de bugün. Mark Ruffalo da bahsediyor ya. Willem Dafoe'dan çok çekindiğinden bahsediyor.
Ay Oscar Isaac şeyi.
Onu çok komik değil mi? Evet.
söyle.
Twitter'da önüme düştü de bu Mark Ruffalo'nun genel anksiyetesi muhtemelen ekibe de geçmiş ve sürekli şeyle dalga geçiyorlarmış kayıt sırasında, şey filmin çekimleri sırasında. Seni değiştireceğiz, Oscar Isaac alacak bu rolü diye ve bir gün gerçekten Oscar Isaac sete gelmiş.
Bir
muhteşem bir prank yani, ben ki nefret ederim pratik şakalardan. Ama umarım o günün bir fotoğrafı vardır ve bir gün görürüz. Çok çok görmeyi isteyeceğim bir kare gerçekten.
Bu arada Oscar Isaac'in de Yorgos Lanthimos'la çalıştığını görmek için hepimiz alandayız. Lütfen sevgili Oscar Isaac, Del Toro ile çektiğiniz Frankenstein filminden sonra bir Lanthimos kadrosuna giriniz lütfen.
Bir de şey değil mi ya? Tamam evet yani Mark Ruffalo eminim çok iyidir falan da Oscar Isaac'i de o dünyada görme fikri böyle bir içini gıcıklamadı mı?
Gıcıkladı fakat lütfen filmi izledikten sonra Ruffalo'nun karakterine Oscar Isaac olurdu ya. Of. Olur mu diyorsun? Ama Ruffalo da çok iyi.
Şu fragmanda gördüğüm şeylere Oscar Isaac'i koymaya çalıştım. Oldu. Oscar Isaac'le Emma Stone'u beraber hayal ettim. Oldu maalesef. O yüzden şu an yani Mark özür dilerim ama beynimde bir yerde Oscar Isaac oynuyor. O karakteri yapacak bir şey yok.
Oscar'a ben de çok yakışmaz mıydım?
Evet. Katılıyorum.
Teşekkür ederim. Burada kapatabiliriz ya. Ben ya, istediğimi aldım gibi bu bölümden. Evet, bence güzel toparladık. Hoş da bir sohbet oldu. Evet, dağılalım değil mi Sayın Ertaş?
Sanki evet, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Öyle gözüküyor.
Bizi Spotify ve Apple Music'ten takip etmeyi unutmayın. Çok güzel, abone sayısı giderek artıyor. Şahanesiniz, sizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.